Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Tayvan'da HTC merkez ofisi ziyaretimizi konuşacağız. Erdi, Tayvan'da HTC merkez ofisini ziyaret eden ilk Türk basın mensubu oldun. Bunun da aslında nasıl planlandığını söyleyelim. Biliyorsunuz Tayvan'a Computex Fuarı'nı ziyaret için gidecektik ve biz de Tayvan'da merkez ofisi bulunan binaların Türkiye ofislerine dedik ki gidip merkezinizi gezmek istiyoruz. Böyle birkaç firmaya teklif götürdük. Sağ olsun HTC de olaya çok sıcak bakan firmalardan bir tanesiydi. Ve gerçekten Türkiye ofisi bu konuyla çok fazla ilgilendi. Ve biz de merkez ofisten davet alıp içeriği görme şansına eriştik.
Özellikle ben burada HTC'nin Türkiye ofisine, Türkiye Pazarlama Müdürü Canan Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim bu talebimizden sonra hakikaten bizimle ciddi oranda ilgilendiler ve bizim HTC'nin merkez ofisini gezmemiz noktasında özel bir organizasyon hazırladılar. Bunun altını çizmek gerekiyor çünkü bu planlanmış bir organizasyon değildi. Yani HTC'nin Tayvan'da düzenlediği bir basın etkinliği yoktu. Biz Computex'e gitmişken bir de HTC'nin merkezini görelim diye bir talepte bulunduk. Sağ olsunlar bizimle şirketin genel müdürü seviyesinde ilgilendiler. Biz de HTC'nin genel merkezine gitme, daha piyasaya çıkmamış ürünleri görme, test etme şansı yakaladık.
Şimdi piyasaya çıkmamış ürünlere geleceğiz fakat benim ilk değinmek istediğim konu nasıl bir ofis, nasıl bir ortamda çalışıyorlar. En azından hani çekme şansı bulduğun kısımları da şimdi göstereceğiz ekranlarda. Her yeri çekme şansı bulamadım. Buna nedenlerini açıklarsan iyi olur aslında.
Evet, HTC'nin genel merkezi şehrin biraz daha dışında kalan bir bölgede, daha böyle sanayi bölgesinde bir yer diyebiliriz. Biz Taipei'de kaldık Computex Fuarı için. HTC'nin genel merkezine de bir otomobille yaklaşık 1 saatlik bir seyahat sonucuna gidebiliyorsunuz. Devasa, bembeyaz bir bina karşınıza çıkıyor. Bu binaya dışarıdan baktığınız zaman HTC binası olduğunu anlayabileceğiniz tek unsur çatıya yerleştirdiğimiz yemyeşil bir HTC logosu oluyor. Dışarıdan çekmek kolay, çekebiliyorsunuz. Ancak içeriye girdiğiniz an itibariyle gizli gizlilik seviyesinde bir ortam olduğu için kamerayla kayıt yasak. Sadece bir girişi görüntüleme durumu söz konusu. Biz de zaten orayı görüntüledik. Şu an ekranlara da geliyordur zaten. Ondan sonrası için ise şunu söyleyebiliriz. Tamamıyla sadeliğin hakim olduğu, ferah bir çalışma ortamı için son derece geniş alanların yaratıldığı, daha Amerikan vari diyebileceğimiz, yani bir uzak doğu mantığından ziyade, sonuçta Tayvan'dayız biz, daha böyle batılı bir anlayışla tasarlanmış, içerisinde zaten batılı, Avrupalı çalışanların, Amerikalı çalışanların da olduğu böyle çok uluslu, internasyonel bir yapıdan bahsedebiliriz.
Şimdi modellere geldiğimizde ise HTC şu an doğal olarak herkesin de bildiği üzere HTC One modeli üstünde oldukça fazla duruyor. Ve son dedikodulara baktığımızda yeni renklerin gelebileceği konuşulanlar arasında. Hatta üretim sıkıntıları aşıldı, artık daha fazla üretilecek. Bu sayede de daha farklı renkler fabrikadan çıkıp kullanıcıya ulaşacak diye söyleniyor. Sen farklı renklerde bir tanesini deneme fırsatı buldun aslında orada.
Evet, bizimle ilgilenen kişi HTC'nin tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı olunca tasarımla ilgili ne kadar soru işareti varsa aklımızda hepsini giderme şansı yakaladık. Zaten kendisi yanıma geldiği an itibariyle masaya kıpkırmızı bir HTC One'ı koydu. Bunu gördüğümüz an itibariyle zaten HTC'nin kırmızı renginin geleceği artık resmi olarak doğrulanmış oldu. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Muhtemelen Temmuz ayı gibi kırmızı renkli HTC One piyasaya girmiş olacak. Farklı renk seçenekleri üzerinde çalıştıklarını da söylediler. Ancak büyük bir ihtimalle şu anki beyaz ve siyah ek olarak 3. renk seçeneği olarak piyasada kırmızı rengi göreceğiz gibi.
Kırmızı renk aslında hani çok popüler bir renk. Genel olarak Nokia tarafına baktığımızda Windows fonlarında kırmızı ve sarı renklerin çok fazla talep geldiğini konuşuyorlardı. Herhalde HTC One modelinde böyle bir seçeneğin olması en azından farklı renkleri tercih eden kullanıcılar için iyi bir alternatif oluşturacak. Fakat tabii One diyoruz, fakat One birçok kullanıcıya ulaştı, kullananlar oldu, incelemeleri çıktı. Şu an asıl ilgi odağı olmuş telefon One Mini.
Evet.
Dedikoduları mevcut, sızan resimler mevcut ve sen bir sürpriz yaparak aslında bu modeli de birebir deneme, kullanma şansı buldun ofiste. Nasıl bir modeldi? Yani One'la karşılaştırıldığında sence popülerlik seviyesi ne olur?
Hemen şunu söyleyelim. HTC One Mini ile ilgili piyasaya çıkan son fotoğrafların hepsi doğru. One Mini form faktörü olarak iPhone 5'i andıran, genişlik olarak dar ama boyut olarak uzun bir yapıya sahip. Genel görünümü zaten HTC One ile son derece benzer. Yine yekpare bir yapı söz konusu. Arka tasarımı neredeyse One'ın birebir aynısı. Ancak tabii ki teknik anlamda bazı farklılıklar var. HTC One Mini 4.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve bu ekran 720p çözünürlüğünde. Hemen ufak bir kıyaslama yapmak gerekirse aslında Samsung tarafında da Galaxy S4 Mini piyasaya girecek. Yine o model de 4.3 inç büyüklüğünde ama ekran çözünürlüğünün QHD olduğunu görüyoruz. Yani 960x540. Bu bağlamda HTC One Mini'nin ekran tarafında bir çözünürlük avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında HTC One'da gördüğümüz özel teknolojilerin pek çoğunun One Mini'de de olacağını söyleyebiliriz.
Yani Boom Sound, Beats Audio, Ultra Pixel kamera gibi bütün özellikler bu telefonda.
Bütün özellikler One Mini'de de karşımıza çıkacak. Ama olmayacak bazı özellikler de var. Bunlardan bir tanesi örneğin NFC. Özellikle hani bunun altını çizdiler. Ben One Mini ile ilgili özellikleri sorarken bana şunu söylediler. Dediler ki biz NFC koymayacağız bu telefona. Neden diye sordum. Cevap da şu oldu. Biz çok araştırdık. NFC'yi koyuyoruz ama kullanan yok. Kullanmak isteyen de yok. diye geri dönüşler alınca dedik ki madem insanlar kullanmıyor o zaman bu özelliği bu telefona koymayalım.
Zaten aslında One modelinde de NFC anteni biraz da üretim kısmında zorluk yaratıyor. Çünkü çok özel bir yöntemle alüminyum gövdenin içine gömüyorlar NFC antenini. Büyük ihtimalle maliyet artırıcı unsurları da kaldırarak en azından kullanılmayan fonksiyonlarda ya da kullanılmadığını düşündüğü fonksiyonlarda telefonun maliyetini biraz da aşağı çekmeyi düşünmüş
kesinlikle
olabilirler.
Kesinlikle sonucunda NFC dediğimiz özellikle kimse kimseye bedavaya vermiyor o çip ya da kontrolcüyü bakıldığı zaman ekstra bir maliyet gerektiriyor. Telefon başına bir dolarlık birim maliyet, 1 milyon satacaksanız 1 milyon dolar yapar ya o zaman.
NFC'nin yayılışı için de aslında eğer iPhone'un 5S modelinde kullanılırsa diyebiliriz, kullanılmaya başlarsa büyük ihtimalle yaygınlığı daha hızlı artacaktır. Şu an Apple'ın tercih etmemesi bu teknolojiyi aslında NFC birliği içinde bir sıkıntı olmuş durumda. Apple'ı zorluyorlar. Fakat NFC'nin yaygınlaşmasında şöyle bir engel mevcut. Telefonlarımızda sürekli aktif değil çünkü NFC yongaları şu anda çok yüksek enerji tüketiyorlar.
Evet aynen.
Bu da işimize yarayacağı zaman da bu teknolojiyi aktif edip işimize yaramadığı kısma da kapatacağımız anlamına geliyor ki kapatıp açmak da birçok kullanıcının işine gelmiyor ki. Android kısmına baktığında alt menünün alt menüsünde yer alan bir seçenekten bahsediyoruz.
Tabii NFC'ye baktığımız zaman iki aşamalı bir teknoloji. Bir tarafta temassız ödemede kullanabiliyoruz, bir tarafta da cihazlar arasında haberleşme için kullanabiliyoruz. Cihazlar arasında haberleşme zaten malum biliyorsun. Örneğin Nokia tarafında da NFC destekli hoparlörler var, kulaklıklar var. Çok sayıda özel cihaz ve donanım, ekipman var. Temassız ödeme noktasında da bankaların elin altına taşını koyması gerekiyor ama orada da bizim anladığımız kadarıyla bankalar arasında bir otorite sıkıntısı söz konusu. Herkes bu işin önderi, lideri ben olayım tarzında bir yarışa girdiği için henüz ortak bir standart ya da konsorsiyum yok. Herhalde önümüzdeki 5 yıl içerisinde NFC'de otobüse binerken, bir yerden belki bir şey alırken kullanacağımız bir teknoloji olabilir.
Şimdi telefon çiğ çekirdekli Snapdragon 400 platformunu taşıyacak. Ultrapiksel kameraya sahip de 720p 4.3 inç bir ekranı var. Evet. Fakat tasarım her ne kadar fotoğraflar sızsa da uzun bir tasarıma sahip olacağını, yine ön tarafında boom sound hoparlörlerin yer alacağını bilsek derdi. Ele aldığında nasıl bir his oluşturuyor kimse bilmiyor şu anda. Sen eline aldın bu telefonu ve kullandın. One'la karşılaştırıldığında nasıl bir hissiyatı var?
Şöyle söyleyelim, HTC'nin zaten elde tutma ve geri bildirim anlamında bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 3 boyutlu tasarım, arkaya doğru bomba yapan tasarım, telefonun avucun içerisini doldurması anlamında şirkete bir avantaj kazandırıyor. Bu kesin çünkü diğer arkası düz, flat telefonlara baktığımız zaman sıkmak istediğinizde avuçla telefon arasında bir boşluk kalıyor.
Evet.
Ancak HTC'ye baktığımız zaman telefon tam anlamıyla elin içerisinde oturuyor. Zaten HTC de bu tasarım için çok özel çalışma yaptıklarını belirtiyor.
Windows 18 X'i aslında biz ilk olarak gördük bunu. Yanlara doğru incelenen fakat arkaya doğru güzel bomba yapan telefon avuca çok iyi oturuyordu. Zaten kullanacağından geri bildirimlere baktığımızda ele çok iyi oturuyor. Yani herkes bunu söylüyordu telefonda. Performansından es geçiyorlardı. Ele çok iyi oturduğunu, elde çok iyi durdurduğunu söylüyorlardı ki One'da da devam ettirildiğini gördük aynı tasarım anlayışı.
Aynen öyle. One Mini'ye bakacak olursak eğer herhalde One Mini kendi kişisel zevklerimizi bir tarafa bırakırsak ya pek çok kişi için ideal telefon olabilir. Hem ekran boyutu hem hafiflik hem de kalınlık anlamında. Çünkü 4.3 inç büyük bir ihtimalle pek çok kişinin kabul edebileceği ekran boyutu olacaktır. Evet biz daha büyük ekranlı telefonları seviyoruz. 4.7 inç olsun, 5.5 inç olsun ama piyasada etrafıma bakıyorum. Örneğin eşime, dostuma, arkadaşlarıma baktığım zaman daha küçük ekran onun için biraz daha makbul gibi
daha
görünüyor.
Daha taşınabilir anlamına geliyor.
Bu bağlamda da ekran boyutu anlamında zaten One Mini'nin One'a göre bir avantajı söz konusu. Aynı zamanda One'la kıyaslandığı zaman kasa biraz daha hafifletilmiş durumda ve inceltilmiş durumda. Doğası gereği taşınabilirlik, mobilite anlamında da bir avantajı söz konusu. Ama en güzel tarafı belki de tüm bu avantajlar ortaya koyulurken performanslarına ödün verilmemiş. Yine Snapdragon 400 olsun, ekran çözünürlüğü olsun. Pek çok kişinin gündelik ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek bir yapıda.
Şimdi One dedik, One Mini dedik. Aslında son gelen dedikolardan bir tanesi de Butterfly S modeliyle ilgili. Butterfly modeli HTC tarafında belki de tasarımsal anlamda ve donanımsal anlamda en iyi cihazlardan bir tanesiydi. Fakat ne yazık ki dünya genelinde sadece belli bölgelerde satıldı. Dünya geneline çıkmadı bu telefon.
Evet.
Es geçildi biraz. Birçok kullanıcı da üzüldü. Türkiye'de bile çok fazla kullanıcı bekliyordu böyle bir modelin piyasaya sürülmesini.
Hala hazırda hatta spot pazardan alıp kullananlar da var.
Evet.
Bunu duyuyoruz.
Sen bu telefonu da gördün orada. Ben de ilk defa Londra etkinliğinde görmüştüm. Gerçekten şu an piyasadaki birçok telefondan hala daha güzel bir tasarıma sahip ki ben eğer piyasa satılıyor olsaydı HTC One yerine Butterfly'ı da almayı tercih edebilirdim. Çünkü 5 inçlik ekranı çok güzel.
Şöyle söyleyeyim. Kendi adıma HTC'nin şu ana kadar yaptığı en güzel telefon olarak Butterfly'ı gösterebilirim. Zaten bu telefon Tayvan'da çok yaygın. Ben hatta gittim bir Tayvanlı operatör mağazasına girdim. 1 saat boyunca telefonu kurcaladım. Sırf beynimi tatmin edebilmek açısından. Bunu HTC'nin yetkililerine sordum. Dedim böyle bir telefon var. Tasarım anlamında çok iyi bir telefon. Donanım anlamında yeterli bir telefon. Zaten dünyanın ilk yaygın satışa sunulan 5 inç Full HD ekranına sahip telefonlu. Neden böyle bir karar aldınız da bunu dünya çapında piyasaya sunmadınız diye soruyu yöneltince tabii yönelttiğim kişi tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı ve topu direkt pazarlama ekibine attı. Pazarlama ekibinin bileceği iş onu bir alt kat edin onlara sorabilirsin tarzında bir açıklamada bulundular. Ama hemen ardından da şunu sordum. Dedim ki zaten bu telefonun bir handikapı vardı. çok güzel bir telefon, donanımı çok iyi ama pil çok düşük. Hani buna karşı nasıl bir çözümünüz var? Dediği cevap da şu oldu. Eleştirenlerin çoğu bu telefonu kullanmadılar. Kullansalar da eğer genel olarak bir günü tamamlayabilecek performans sunabileceğini ya da beklentilerini karşılayabilecek performans sunabileceğini yakalayabilecekler şeklindeydi. Ama tabii günün sonunda şöyle bir durum söz konusu. Hani matematik olarak bakıldığında zaten geridesiniz. Hani bunu nasıl önleyebileceğiniz evet, diye yani bir soru sordum.
5 inç telefonlara baktığımızda en küçük pili kullanan telefon olma özelliği.
Kaldı ki ekran hani Full HD çok fazla güç çeken bir ekran. Doğası gereği daha büyük pil ömrüne sahip daha büyük telefonlar var. Daha büyük pil kapasitesine sahip daha küçük telefonlar da piyasada var kaldı ki. Bana hemen şey dedi bu bağlamda da. Zaten eksiklerini giderdiğimiz başka bir alternatif model de geliyor. Ki o model büyük bir ihtimalle Butterfly S olacak. Yine aynı tasarım anlayışına sahip. Ve o modeli büyük bir ihtimalle dünya çapında daha yaygın noktalarda satışa sunacaklar.
Evet, en azından 5 inçlik bir modelin de aslında ayak seslerini orada duyduğunu söyleyebiliriz.
Ya kaldı konuda. Ki HTC zaten daha önce şöyle bir açıklama yapmıştı. Van'ın üzerine amiral gemi diyebileceğimiz yeni bir model gelmeyecek. Ama sonucuna bakıldığı zaman pazar sadece Van'la geçiştirilebilecek kadar da küçük bir pazar değil.
Evet, sonuçta 6 inç telefonlar geliyor, 5.5 inç kategorisi var, 5 inç kategorisi
sonuçta halinde eksikler var. Sonuçta 6.44 inç telefon yapacak yani bakıldığı zaman. Hani evet. Bu bağlamda da Fabet diyebileceğimiz Van'ın üstü olarak düşünmemek gerekiyor. Farklı bir kategori olarak değerlendirmek gerekiyor. Orada muhtemelen Butterfly S ve hatta şunu da artık söyleyelim istersen. Belki Butterfly S'ten de daha büyük bir telefon söz konusu olabilir. Çünkü biz sohbetimizi yaptığımız esnada masada 3 tane farklı prototip vardı. Bunların 3'ü de 5 inçten daha büyük ekrana sahip cihaz prototipiydi. Ve Butterfly ile kıyaslandığından daha dikdörtgenimsi. Benim de daha çok hoşuma gidiyor aslında dikdörtgen hatlara sahip telefonlar. 3 tane farklı tasarım vardı ama bunlar daha çok erken mühendislik anlamında tasarımlardı. Muhtemelen bunlardan bir tanesi de finalize edilip piyasaya girecek.
Belki yıl sonuna doğru aslında daha büyük ekranlı modelleri de daha sık görüyor olacağız.
Belki Snapdragon 800 ile birlikte daha büyük ekranlı, daha güçlü bir telefon olabilir.
Evet, daha güzel olabilir. Benim aslında hani Tayvan ofisine gitme planlarını biliyorsun aslında. Beraber gitmemiz planlanıyordu. Fakat benim Tayvan ziyaretim iptal edilince genel olarak buradaki işleri yürütmemiz gerekti ve ben burada kaldım. Sen tek başına gittin. Benim orada en çok sormak istediğim soru ultrapiksel seçimi konusunda kimin karar verdiği olacaktı. Çünkü tasarım ekibi ultrapikseli seçti fakat pazarlama ekibine çok da büyük bir yük bindirmiş oldular. Ultrapiksel anlatması çok zor. Daha büyük megapikselli bir kamerayı sadece megapiksel ibaresini yazdığım zaman kutu üstüne kullanıcılar daha rahat anlıyorlar. Yani sonuçta daha iyiye giden bir kamera olduğunu görebiliyorlar. Fakat 4 ultrapiksel dendiğinde hep soru işaretleri oluşuyor. Evet. Bu konuda soru sordum Merdi.
Zaten direkt aklıma sen geldin orada. Kesin bu da Mesut'un sormak isteyeceği sorulardan bir tanesidir diyerek bu sorunun aynısını birebir bu cümlelerde sordum ben de. Dedim ki rakiplerinizde 13 megapiksel kamera var. Siz 4 megapiksel bir kamerayla aslında kağıt üzerine bakıldığı zaman rekabete dahil oluyorsunuz. Bu zor değil mi? Bravo dedi. Çok güzel bir soru dedi. Zaten muhtemelen onlar hazırdır bu soruya.
Zaten herhalde herkes gidip soruyordur. Yani sokaktaki kullanıcının ilk aklına gelen şey budur.
Aynen öyle. Bana dedikleri cevap şu oldu. Bak dedi biz farklı bir çalışma yapmak istedik. Biz zaten 2 sene önce 16 megapiksellik bir kameraya sahip Windows Phone telefonu pazara sunmuştuk. Ama farklılaşabilmek adına, kullanıcı deneyimini arttırabilmek adına daha fazla neler yapabiliriz diye düşünüp ultrapiksel konseptini bulduk dediler. Ultrapiksel zaten bilen biliyor ama bilmeyenler için 4 megapiksel ama piksellerin boyutu daha büyük olduğu için daha fazla ışık alıyor ve özellikle düşük ışıkta daha yüksek performans anlamına gelen yepyeni bir kamera mantalitesi. Bana dediği şey şu oldu. Şu an dedi, insanların çoğu aslında bizim kameramızın daha iyi olduğunu anlamakta zorluk çekebilir dedi. Ya da daha iyi olduğunu anlamak için rakiplerin cihazlarıyla çekilmiş fotoğrafları yan yana koyup detaylara bakmaları gerekiyor dedi. Şu an kameramız en iyi ama ben hala memnun değilim dedi, mutlu değilim dedi. Çok büyük 2 tane yazılım güncellememiz geliyor. Bir tanesiyle artık kamera performansını açık bir şekilde diğerlerinden daha iyi bir noktaya taşıdığımızı gösteren geliştirmeler olacak dedi. Hani ben de böyle iddialı çılımları ağzım açık dinledim. Arkadaş bu kadar iddialı konuşuyorsa herhalde bir argümanları vardır ki buna bu şekilde yorum yapıyorlardı tarzında. Kameraya ama çok büyük önem verdiklerini direkt şunu söyleyerek anlattılar zaten. HTC'ye göre insanlar bugün üst seviye akıllı telefon alırken birinci öncelik olarak kameraya bakar hale gelmiş durumdalar. Buradan da yola çıkarak kameraya ciddi anlamda yatırım yapmak istiyorlar. Şunu da söylediler. 13 megapiksel büyüklüğünde bir kamerayı düşünmüşler aslında. Ama piyasadaki herhangi bir 13 megapikselden daha farklı olmayacağını görünce bu teknolojiyi geliştirme yoluna gitmişler.
Yani burada kısacası asıl önemli noktayı yakalamışsın. İki tane önemli güncelleme gelecek ve ikisi de daha çok kamera özellikleri üstüne odaklanmış olacak ki HTC One kullanıcı herhalde daha fazla heyecanlanmış.
Hatta şunu da söyleyeyim. Kamerayla ilgili konuşurken dedim ki rakibiniz Samsung Galaxy S4'te şöyle bir özellik sunuyor. Aynı anda hem ön kamerayı hem de arka kamerayı çalıştırıp eş zamanlı olarak iki kameradan da görüntü alabiliyorsunuz. Bana dedikleri şey şu oldu. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış ya da arka planında farklı şeyler var mı yok mu bilemiyorum ama biz bunu Samsung'dan önce düşündük ama maalesef Samsung kadar hızlı davranıp piyasaya süremedik. Şimdi Samsung'u kopyalıyormuş gibi görünmemek adına bu fonksiyon için farklı özellikler düşünüyoruz. Bunları tamamladığımız andan itibariyle yeni bir yazılım güncellemesiyle beraber Van ailesine kazandırabiliriz dediler.
Evet, genel olarak aslında kullanıcılar da çok fazla merak ediyorlardı. Biliyorsun HTC'den son dönemde bazı önemli isimler ayrıldı ve bu çok fazla konuşuldu. Ofise gittiğinde nasıl bir hava vardı? Yani moraller ne durumda?
Benim en çok şaşırdığım nokta da açıkçası bu oldu. Ben hani herhalde dediğim bir karamsar ortam beni bekliyor. Ulan güzel bir telefon ama şirket para kaybediyor. İşte bir enerji, sinerji kaybı söz konusu ama içeride benim şu ana kadar gördüğüm bir sürü şirketin ofisine gitme şansı yakaladık. Genel merkezini gördük yurt içinde ya da yurt dışında. Ben motivasyonun bu kadar yüksek olduğu, hani havanın bu kadar olumlu olduğu çok az yer görmüşümdür. İnsanlar sürekli bir şeyler paylaşıyorlar, sürekli gülüyorlar, neşeliler. Yeni telefonlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. En önemlisi de belki de özgüvenleri çok yüksek. Adam karşına çıkıp diyor ki bana diğer telefonları gösterme diyor. One şu an en iyi telefon diye böyle bir hakikaten bir özgüven patlaması yaşıyorlar diyebilirim. Şunu da söylüyorlar. Zaten One'ın satışları çok iyi gidiyor. Yol haritamızdaki modellere baktığımız zaman da zaten biz artık yükselişe geçen bir ivmeyi arkamıza alıp hızlı bir şekilde yükseleceğiz diyorlar.
Tabii önemli bir konuydu bu da. Herhalde izleyicilerimiz aklında da aslında HTC ile ilgili merak ettiği soruların birçoğunda cevap bulmuş oldun.
Aslında şunu da söyleyelim. Burada tasarımda çok bahsettik. Ufak bir detay var. HTC'de temel olarak iki farklı tasarım ofisi varmış. Bunu da öğrenmiş olduk orada. Bir Amerika ekibi, bir de Tayvan merkez ekibi. Bakıldığı zaman iki ekip birbiriyle sinerji içerisinde. İşte Amerikan ekibi daha batılı bir anlayışı tasarıma dahil ediyor. Tayvan ekibi ise HTC yapan temel dinamikler çerçevesinde bir tasarım ortaya koyuyor. Ama şunu da söylemek lazım. HTC'nin bugün en başarılı modellerinin altını imza atan ekip de Tayvan ekibi. Evet. Zaten biraz içeride bir rekabetle söz konusu.
Zaten Amerikan ekibi de Windows fonları tasarladı. Ardından da First'le de HTC orada bir duraklattı.
Aynen bunu sordum. Dedim ki madem Amerika ekibi de var, First'ü kim tasarladı dedim. Suratlar düştü Amerika ekibi dediler böyle. O zaman zaten o şirket içerisindeki rekabeti de anlamış olduk.
Bu videomuzda Erdi ile beraber HTC'nin Tayvan ofisi ziyaretimizi konuştuk. Aynı zamanda HTC ile ilgili de önemli ipuçları verdiğimize inanıyorum.
One Mini geliyor en azından.
Evet, en azından One Mini geliyor ve One Mini'yi kullanma şansı bulup deneyimden aktaran ilk etkili olma şansına da eriştin. Erdi bu ziyaret sayesinde.
Bu da bize has
evet,
bir özellik
One'ın
oldu.
Kırmızı modelinin geleceğini biliyoruz. İki önemli kamera güncellemesi geleceğini biliyoruz.
Genel bir güncelleme gelecek ama içerisinde muhtemelen kamera belki en büyük kısmı
evet,
oluşturacak.
Butterfly'ın da yeni bir modelinin yolda olduğu bilgileri geldi. Aynı zamanda bazı tablet prototipleri hatta
tablet diyebileceğimiz
daha büyük telefon modelleri üstünde çalışıldığını biliyoruz. Önemli konulardı bunlar Erdi.
Hatta son olarak şunu da söyleyeyim. Tasarım ofisi içerisinde devasa bir masa var. Üstü tıka basa telefon dolu. Windows Phone telefonlar, Android telefonlar, piyasaya çıkan telefonlar, üretilmiş ama çıkmamış telefonlar, konseptler, prototipler vesaire. Ama günün sonunda en çok heyecanlandığım telefon hangisi oldu diye sorarsan Google için tasarlanmış ilk telefon. Daha Android piyasaya çıkmadan önce, G1 piyasaya çıkmadan önce Google'ın yazılım geliştirmek için hazırlanmış telefonu görünce vay arkadaş dedim, Android'in çıkış noktası bu telefonmuş demek ki diyerek öyle de bir özel heyecan yaşadım.
Evet, telefonun hikayesi de enteresan. Google bizim telefona ihtiyacımız var diyor bir tane geliştirme telefonuna. Ve HTC ekibi de onlar için tasarlayıp hemen üretiyor bir tanesini ve başlıyorlar işe.
Aynen öyle.
Yani aslında firmanın organik bağları yıllar öncesini daha bu işlerin kimse tarafından duyulmadan öncesine dayanıyor ki enteresan işler
ya orada
çalışmalar
söz konusu. Şunu söylemek lazım, HTC biliyorsun çok uzun yıllar OEM telefon üretti. Özellikle Windows Mobile tarafında işte iMate'ler vesaire bir sürü telefonun altında imzasını atan bir markaydı. Yani Windows Phone tarafında aslında en köklü firmadır HTC. Evet. Bakıldığı zaman Android tarafında da ilk telefonu yapan firma. Dolayısıyla aslında iki platform arasında da belki sektöre damgasını vurmuş ya da köklü bağları en derin firma olarak gösterebilir.
Tabii burada da umarız şans bulur. Diğer telefon üreticilerine merkez oflarını ziyaret edip bu tip bilgiler verme şansı buluruz.
Biz bu konulara açığız. Yeter ki hani böyle bir ortam oraya ortaya çıkabilsin ve hani yaptığımız taleplerde geri cevap bulabilsin.
Evet. Tekrar buradan HTC Türkiye ofisine teşekkür ediyoruz. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.